Ayrım 20.
Düelloyla ilgimiz yok. Ama bizde de erkeklerde bulunmayan hastalıklar var. Çocuk doğuruyoruz. Analık derdi de bayağı uzun sürüyor. Devlet kuşu kondu Victor'un başına. Babası onu benimsemek zorunda. Watren Öjeni'ye bakarak işte böyle dedi. Dün meteliksiz de bugün milyonları var. Ne dersiniz Monsieur Öjeni? Turnayı gözünden vurdunuz diye atıldı Madame Vauquer. Gorya baba bu sözü duyunca üniversiteliğe baktı, elinde buruşturulmuş mektubu gördü. Bitirmediniz. Ne demek bu? Yoksa siz de ötekiler gibi misiniz diye sordu ona. Eugène, Madame Vauquer'e herkesi şaşırtan bir dehşet ve tiksinti içinde, "Madam, hiçbir zaman Matmazel Victorine'le evlenmeyeceğim," dedi. Gorio baba, üniversitenin elini yakalayıp sıktı, öpmek isterdi bu eli. "Hele durun bakalım," dedi Votren. "İtalyanların güzel bir sözü vardır. Col tempo." İtalyanca zamanla anlamında. Madame de Nucingen'in adamı Rastignac'a "Yanıtınızı bekliyorum," dedi. "Geleceğimi söylersin." Adam gitti. Öjeni dikkatle davranmasını önleyen şiddetli bir öfke içindeydi. Yüksek sesle kendi kendine konuşarak "Ne yapmalı?" diyordu. "Hiç kanıt yok." Votren gülümsemeye başladı. Bu sırada içtiği ilaç etkisini göstermeye başlıyordu. Bununla birlikte zindan mahkumu öylesine güçlüydü ki kalktı, Rastignac'a baktı, derinden gelen bir sesle "Delikanlı, talih kuşu başımıza biz uyurken konar," dedi. Sonra da kaskatı devriliverdi. "Demek tanrısal adalet diye bir şey var," dedi Öjeni. "Ne var? Ne oldu bu Monsieur Votrenci'ye?" "Matmazel Michonneau inme indi," diye atıldı. "Silvi kızım, koş hekimi çağır," dedi dul kadın. "Ah Monsieur Rastignac, siz de hemen Monsieur Bianchon'a koşun. Silvi bizim hekimi Monsieur Grimperil'i bulamaz belki." Rastignac bu tüyler ürpertici mağarayı terk etmek için bir bahane bulmanın mutluluğu içinde koşa koşa çıkıp gitti. "Kristof, hadi sen de eczacıya koş. Bir inme ilacı iste." Kristof da çıktı. "Yahu Gorio baba, siz de yukarıya odasına taşımamıza yardım etsenize." Votren kucaklandı, merdivenden çıkarılıp yatağına yatırıldı. "Ben bir işinize yaramam, kızıma gideceğim," dedi Monsieur Gorio. "Seni gide koca bencil," diye bağırdı Madame Vauquer. "Köpek ölümüyle geberirsin inşallah." Matmazel Michonneau, Poirot'un yardımıyla Votren'in giysilerini çıkarmıştı. Madame Vauquer, "Gidin bir bakın bakalım, eteriniz var mı?" dedi. Madame Vauquer, Matmazel Michonneau'yu savaş alanının tek efendisi olarak bırakıp odasına indi. "Hadi bakalım, gömleğini çıkarıp çabucak çevirin. Beni çıplak adam görmekten kurtarın da bir işe yaramış olun bari," dedi. Michonneau Poirot'a, "Baba gibi durmaktan başka bir yaptığınız yok." 19. yüzyıl başlarında Fransız orta oyunlarının bir kişisi. Votren döndürüldü. Matmazel Michonneau omzuna sert bir şaplak indirdi ve kırmızı yerin ortasında iki uğursuz harf apak beliriverdi. Matmazel Michonneau Votren'in gömleğini giydiriyor, Poirot de ayakta tutuyordu. 3000 frank ödülü kolayca kazanıverdiniz işte," dedi. Yatırırken de "Uf, amma da ağırmış," diye ekledi. Yaşlı kız heyecanla "Susun. Ya kasa masa varsa," dedi. Gözleri duvarları deler gibiydi. Odanın en ufak eşyalarına bile yiyecekmiş gibi bakıyordu. "Bir bahane bulabilsek de şu çekmeceyi açabilsek," diye ekledi. "Belki de kötü bir şey yapmış oluruz," diye yanıtladı Poirot. "Hayır, çalınmış para herkesin olduğundan hiç kimsenin değildir. Ama zamanımız yok," dedi. "Vauquer karısının ayak seslerini duyuyorum." "Eteri getirdim," dedi Madame Vauquer. "Hay Allah! Serüvenler günü bugün. Allah'ım, bu adam hasta olamaz. Piliç gibi atak." "Piliç gibi mi?" diye yineledi Poirot. Dul kadın elini hastanın göğsüne koydu. "Yüreğinin vuruşu düzgün," dedi. "Düzgün mü?" dedi Poirot şaşkınlıkla. "Çok iyi. Öyle mi diye sordu Poirot. Şuna bakın, uyur gibi. Sylvie de hekim çağırmaya gitti. Baksanıza, Mademoiselle Michon'un eteri tutunca kuvvetle burnuna çekiyor. Gaz bununki, midesinden. Nabzı iyi, Türk gibi güçlü. Midesinin üstündeki şu kürke bakın. Mademoiselle 100 yıl yaşayacaktır bu adam. Perukası da bayağı güzel oturmuş. Vay, yapışıkmış. Saçları takma. Kızıl olduğu için herhalde. Derler ki kızıl saçlılar ya hepten iyi olurmuş ya hepten kötü. O iyilerden demek. Asmak için iyi, dedi Poirot. Mademoiselle Michon'u, güzel bir kadının boynuna demek istiyorsunuz galiba diye atıldı hemen. Siz gidin hadi Monsieur Poirot. Hastalandınız mı sizlere bakmak biz kadınlara düşer. Bir işe yaramak istiyorsanız gidin dolaşın diye ekledi. Monsieur Votrenci'mizi Madame Boke ile ben bekleriz. Poirot efendisinden tekme yemiş bir köpek gibi hiç homurdanmadan usulca gitti. Rastignac yürümek, hava almak için çıkmıştı, bunalıyordu. Tam saatinde işlenen bu cinayeti önlemek istemişti dün. Ne olmuştu? Ne yapmalıydı? Suç ortağı olacağım diye titriyordu. Votren'in soğukkanlılığı daha bir ürpertiyordu onu. Ama Votren konuşmadan ölürse diyordu içinden. Ardına bir köpek sürüsü düşmüşçesine Lüksemburg bahçesinin ağaçlık yollarında dolaşıyordu. Havlamalar işitir gibiydi. Merhaba diye bağırdı Bianchon. Le Pleau'yu okudun mu? Le Pleau, Monsieur Tissot'un yönettiği radikal bir gazeteydi. Sabah gazetelerinden birkaç saat sonra taşra için günün haberlerini veren bir baskı yapar. O zaman bu haberler taşra illerinde öbür gazetelerdekilere göre 24 saatlik bir öncelik kazanırdı. Müthiş bir haber var dedi Koşin Hastanesi'nin yatılı tıp öğrencisi. Taillefer'in oğlu eski muhafız alayı subaylarından Kont Fracesini ile düello etmiş. O da iki parmak saplamış kılıcı alnına. Küçük Victor'in Paris'in en zengin partilerinden biri oluverdi işte. Hay Allah! Bir bilseymişiz. Ne kumardır şu ölüm. Victor'in sana alıcı gözle baktığı doğru muydu? Kes sesini Bianchon. Hiçbir zaman evlenmeyeceğim onunla. Çok hoş bir kadını seviyorum ben. O da beni seviyor. Ben... Sadakatsiz olmamak için akıntıya kürek çeker gibi konuşuyorsun. Taillefer efendinin servetini gözden çıkarmaya değer bir kadın göstersene bana. Bütün ifritler benim arkama mı düşmüş diye haykırdı Rastignac. Bianchon, ne ifriti? Deli misin sen dedi. Elini versene bana, nabzına bakayım. Ateşin var. Sen Voki ananın oraya git dedi Öjeni. Votren alçağı ölü gibi yıkılıverdi. Ya dedi Bianchon. Rastignac'ı yalnız bıraktı. Kuşkularımı doğruluyorsun. Gidip anlayayım. Hukuk öğrencisinin uzun gezintisi görkemli bir gezinti oldu. Bir bakıma bilincinde dolaştı. Yalpaladı, ölçüp biçti, belki duraladı. Ama dürüstlüğü bu zorlu ve korkunç çekişmeden her denemeye dayanan bir demir çubuk gibi sağlam çıktı. Goryo babanın dün anlattıkları geldi aklına. Delphi'nin evinin yakınında Artois sokağında bulunan ev geldi. Mektubu çıkarıp baştan okudu, öptü. Böyle bir aşk benim için can kurtaran simididir dedi içinden. Bu zavallı ihtiyarcık çok acılar çekmiş yüreğinden. Acıları hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ama kim sevmez ki? Ben de kendi babammış gibi üstüne titreyeceğim onun. Sayısız sevinçler tattıracağım ona. Delphin beni seviyorsa sık sık evime gelip günü onun yanında geçirir. O koca Kontes de Rost'a alçak kadının biri. Babasını kapıcı bile yapabilir. Canım Delphinciğim, ihtiyarcığa karşı çok daha iyi o. Sevilmek hakkı. Ah, bu akşam mutlu olacağım demek. Saatini çıkardı, hayranlıkla baktı. Her işim yolunda gitti. İnsanlar birbirlerini her zaman için sevdiler mi karşılıklı yardımlarda bulunabilirler. Alabilirim bu saati. Hem yükseleceğim nasıl olsa, ben de 100 kat fazlasını veririm ona. Bu bağıntıda ne bir suç var ne de en sert erdeme kaş çattıracak bir şey. Nice dürüst insanlar böyle ilişkiler kuruyor. Hiç kimseyi aldatmayalım. Yalandır bizi alçaltan. Yalan söylemek, el çekmek değil midir? Çoktan ayrılmış o kocasından. Ben de konuşacağım o alsaçeliyle. Mutlu etmesi olanaksız olan bu kadını bana bırakmasını söyleyeceğim. Rastinyak'ın çarpışması uzun zaman sürdü. Yengi gençlik erdemlerinde kaldı. Ama saat 4:30'a doğru karanlık çökerken yenilmez bir meraka kapıldı. Bir daha dönmemeye yemin ettiği Maison Vauquer'in yolunu tuttu. Vautrin'in ölüp ölmediğini merak ediyordu. Bianchon Vautrin'e bir kusturucu vermiş, çıkardıklarını da kimyasal açıdan çözümlemek ereğiyle hastanesine yollamıştı. Mademoiselle Michonneau'nun bunları attırmak için harcadığı çabayı görünce kuşku artmıştı. Öte yandan Vautrin'de Bianchon'un pansiyonu bu neşe kaynağına karşı bir komplodan kuşkulanmasına olanak bırakmayacak kadar çabuk iyileşmişti. Böylece Rastinyak'ın döndüğü saatte Vautrin yemek odasında sobanın yanında ayakta duruyordu. Pansiyonerler Taillefer'in oğlunun düello haberi nedeniyle her zamankinden erken gelmişlerdi. Olayın ayrıntılarını ve Victorine'in yazgısı üzerindeki etkisini merak ediyorlardı. Goryeo babadan başka hepsi oradaydı. Bu serüven hakkında çene yarıştırıyorlardı. Eugène içeriye girince gözleri sarsılmaz Vautrin'in gözleriyle karşılaştı. Bakışı yüreğinin öyle derinliklerine işledi ki burada birkaç kötü teli öyle zorlu bir biçimde sarstı ki Rastinyak titredi. Gördün mü yavrum dedi zindan kaçağı. Ecel daha uzun zaman baş edemeyecek benimle. Bu hanımlara bakılırsa bir öküzde bile can bırakmayacak bir beyin kanamasına aslanlar gibi dayanmışım. Bir boğada da can bırakmazdı diye atıldı Dulvoke. Vautrin Rastinyak'ın düşüncelerini sezer gibi oldu, kulağına eğilerek ''Yoksa yaşadığımı görünce üzüldünüz mü?'' dedi. ''İmanına kadar sağlam bir adamın işi bu.'' Bianchon, 2 gün önce Mademoiselle Michonneau Azrail çatlatan diye bir adamdan söz ediyordu. ''Bana kalırsa bu at size çok yaraşır.'' dedi. Bu sözcük Vautrin üzerinde bir yıldırım etkisi yaptı. Sarardı, sendeledi. Manyetik bakışı Mademoiselle Michonneau'nun üzerine bir güneş ışını gibi düştü. Bu istem akımı dizlerini kırdı kocamış kızın. Kendini bir iskemleye bıraktı. Poirot tehlikede olduğunu anlayarak çabucak Vautrin'le onun arasına geldi. Kürek mahkumunun yüzü gerçek yaratılışını gizleyen yumuşak maskeyi atınca öylesine vahşice anlamlı olmuştu. Daha bu dramdan hiçbir şey anlamamakla birlikte tüm pansiyonerler şaşırıp kaldılar. Bu sırada birkaç kişinin ayak sesleriyle askerlerin sokağın taşları üzerinde çınlayan silah gürültüleri duyuldu. Colin'in pencerelere, duvarlara bakarak içgüdüyle bir çıkış yeri aradığı anda salonun kapısında 4 adam göründü. Birincisi güvenlik polisi şefi, öbür 3'ü zabıta amiriydi. Zabıta amirlerinden biri, ''Yasa ve kral adına'' diye başladı. Sözleri bir şaşkınlık uğultusu içinde duyulmaz oldu. Hemen sonra yemek odasında tam bir sessizlik başladı. Hepsinin de eli yan ceplerinde dolu tabancalarını tutan 3 adama yol vermek için pansiyonerler açıldılar. Memurların ardından gelen 2 jandarma salon kapısını tuttu. 2 jandarma da merdiveni açılan kapıda belirdi. Evin ön duvarı boyunca uzanan çakıllı yolda birçok askerin ayak ve silah sesleri duyuldu. Bütün bakışların ister istemez kendi üzerinde durduğu Azrail çatlatan için hiçbir kaçış umudu kalmamıştı. Şef ona doğru gitti. Önce başına öyle bir vuruş vurdu ki perikası düşüverdi ve Colin'in başı tüm dehşetiyle ortaya çıktı. Kendilerine kurnazlıkla karışık tüyler ürpertici bir güç niteliği veren kiremit rengi kısa saçlar eşliğinde gövdeyle uyum durumunda bulunan bu başla bu yüz cehennem ateşlerinin ışığı vurmuşçasına bir akıl ışığıyla aydınlandı. Onun dününü, bugününü, yarınını, şaşmaz öğretisini, gönlünün dilediğini yapma tutkusunu, düşünce ve eylemlerindeki alaycılığın, her şeye yatkın yapısındaki gücün kendisine sağladığı yüceliği, kısacası tüm Votren'i anlayıverdi herkes. Yüzü kıpkırmızı oldu. Gözleri bir yaban kedisinin gözleri gibi parladı. Olduğu yerde öylesine bilinmedik bir yer yabansı bir güç belirten bir deviniyle sıçradı. Öyle bir kükredi ki bütün pansiyonerler dehşet çığlıkları kopardı. Bu aslan devinisi ve bu genel uğultu üzerine polisler tabancalarını çektiler. Colin silahların horozlarının parladığını görünce tehlikeyi anladı. Birdenbire insan güçlerinin en büyüğünü gösterdi. Korkunç ve etkileyici bir şeydi bu. Yüzü dağları yerinden oynatabilen ama göz açıp kapayıncaya dek bir damla suyla eriyiveren şu dumanlı buharla dolu bir kazanla karşılaştırılabilecek bir oluşum geçirdi. Öfkesini soğutan su damlası şimşek gibi hızlı bir düşünceydi. Gülümsemeye başladı, perukasına baktı. Nazik bir gününde değilsin dedi güvenlik polisi şefine. Bir baş işaretiyle jandarmaları çağırarak onlara ellerini uzattı. Jandarma efendiler, kelepçeyi takın bakalım. İsterseniz parmak kelepçesini takın. Karşı koymadığıma burada bulunan insanları tanık gösteriyorum. Salonda lav ile ateşin bu insan volkanından püskürüp geri girişindeki çabukluğun yol açtığı bir hayranlık uğultusu duyuldu. Kürek mahkumu ünlü polis müdürüne bakarak takım yattı, mahkeme levazımcısı dedi. Sen An Sokağı'nın ünlü adamı hor dolu bir havayla hadi soyun şunu dedi. Neden dedi Colin. Aramızda kadınlar var, hiçbir şeyi inkar etmiyorum. Teslim oluyorum. Bir an durdu, şaşırtıcı şeyler söyleyecek bir söylevci gibi topluluğa baktı. Bir çantadan tutuklama zaptını çıkarıp masanın ucuna ilişmiş olan ufak tefek, ak saçlı bir yaşlı adama dönerek ''Yaz, La Chapelle baba'' dedi. 20 yıl pranga cezasına çarptırılmış bulunan ve Azrail Çatlatan diye adlandırılan Jacques Collin olduğumu kabul ediyorum. Takma adımı hak ettiğimi de kanıtlamış bulunuyorum. Pansiyonerlere döndü. Şöyle elimin ucunu kaldıracak olsam, bu üç hafiye bütün hanımı Voke ananın salonuna boşaltıverirdi. Bu herifler tuzak kurmanın türlü yollarını bilir. Madame Voke bu sözleri işitince fenalaştı. Tanrım, gel de hasta olma. Ben de dün onunla Gaite'ye gitmiştim dedi Sylvie'ye. Biraz filozof ol anacığım dedi Colin. Sonra da dün Gaite'ye benim locama gelmiş olmak bir yıkım mı diye bağırdı. Sizler bizden daha mı iyisiniz? Kangren olmuş bir toplumun pörsük üyelerisiniz siz. Siz yüreğinizdeki alçaklık yanında bizim omuzlarımızdaki alçaklık çok hafif kalır. En iyiniz bile bana dayanamıyordu. Gözleri Rastinyak'ın üzerinde durdu. Yüzündeki anlatımla çelişen nazik bir gülümsemeyle gülümsedi ona. Pazarlığımız hala yürürlükte. Meleğim kabul edilirse elbet, biliyor musunuz? Şarkıya başladı. Fanşetten bir içim su, sadeliği içinde. Hiç korkmayın diye ekledi. Alacağımı toplamasını bilirim ben. Bu herifler benden öyle korkarlar ki dolandırmaya kalkmak akıllarından bile geçmez. Bu sesleniş ve bu adam birdenbire töreleri ve diliyle bir çırpıda şakadan tüyler ürperticiye geçiş verişleriyle korkunç büyüklüğü, sadeliği ve bayağılığıyla zindanı canlandırıverdi. Bir adam değildi artık Votren. Tüm bir yozlaşmış ulusun, yabancı ve mantıklı, kaba ve çevik bir topluluğun örneğiydi. Colin bir anda bir tek duygu, pişmanlık bir yana, bütün insan duygularını canlandıran cehennemsi bir şiir oluverdi. Bakışı hala savaş isteyen düşük meleğin bakışıydı. Rastinyak bu suçlu yakınlığı kötü düşüncelerinin cezası gibi görerek gözlerini yere dikti. Colin korkunç bakışını topluluğun üzerinde dolaştırarak ''Beni kim ele verdi?'' diye sordu. Gözleri Matmazel Michonneau'nun üzerinde durdu. Sen aynasız bozuntusu dedi. Sen çıkardın o sahte beyin kanamasını, meraklı karı. ağzımdan çıkacak iki sözcükle 8 güne varmadan kellen uçuverir. Ama bağışladım seni. Ben dindar adamım. Hem sen de değilsin beni satan. Ama kim? Polislerin dolaplarını açıp öteberini aldıklarını işitti. Vay, yukarıyı araştırıyorsunuz öyle mi diye bağırdı. Kuşlar ayrıldı yuvadan. 2 gün önce uçup gitti hepsi. Hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Birdenbire elini alnına vurdu. Ticaret defterlerim burada dedi. Şimdi anladım beni kimin sattığını. Olsa olsa faka basmaz alçağı olabilir. Yalan mı aynasız baba dedi. Paraların yukarıda kalış süresiyle çok uyuşuyor. Bir şeycikler kalmadı hafiyeciklerim. Faka basmaza gelince. 4 yanına jandarmadan duvar dörseniz 15 güne varmadan tahtalı köyü boyladığının resmidir. Bu Mişona garibine ne verdiniz diye sordu polislere. 1000 ekü kadar bir şey değil mi? Ben çok daha fazla ederdim. Çürümüş Ninon, paçavralı pompador, Pere Lachaise Venüsü. Bana önceden haber verseydin 6000 frank girerdi cebine. Ya bu hiç aklına gelmemişti değil mi? Elden düşme oturak satıcısı. Yoksa beni ye tutardın. Evet, bana para kaybettirecek olan can sıkıcı bir yolculuktan kurtulmak için verirdim bu parayı sana, diyordu kelepçeler takılırken. Bu adamlar kafanı bozmak için uzun süre sürekleyip duracaklar. Hemen zindana yollasalardı, orfebre zırhtımındaki alıklar ne yaparlarsa yapsınlar, çabucak dönerdim işimin başına. Generallerini iyi yürekli Azrail çatlatanı kaçırtmak için canlarını bile verirler. İçinizde hanginizin uğrunda her şeyi yapmaya hazır olan 10.000 kardeşi var diye sordu gururla. İyi bir yürek var burada dedi göğsünü döverek. Kimsecilikleri ele vermedim hiçbir zaman. Yaşlı kıza döndü. Baksana şunlara, aynasız karı dedi. Bana dehşetle bakıyorlar ama sen tiksintiden midelerini bulandırıyorsun. Görüp göreceğim bu işte. Bir an durarak pansiyonerleri seyretti. Budala mısınız siz? Hiç kürek mahkumu görmediniz mi? Karşınızda gördüğünüz Colin ayarında bir kürek mahkumu. Başkaları kadar alçak olmayan ve öğrencisi olmakla övündüğüm Jean-Jacques'ın dediği gibi toplumsal anlaşmanın derin umut kırıkları karşısında ayaklanan bir kişi. Kısacası yığın yığın mahkemelerine, jandarmalarına, hazinelerine kulak asmadan tek başıma hükümete karşı çıkıyorum ve onu aldatıyorum. Vay anasını dedi ressam. Esaslı resmi yapılır hani. Colin polis şefine döndü. Söylesene. Dul karı, mahkumların giyotine verdikleri korkunç şiirli ad. Çobanı cellat hazretlerinin şövalyesi dedi. Erkek ol biraz. Faka basmaz mı sattı beni? Söyle. Başka birinin cezasını onun çekmesini istemem. Adaletsizlik olur. Bu sırada odasında her şeyi arayıp deftere geçirmiş olan memurlar döndü, alçak sesle başlarıyla konuştular. Tutanak tamamlanmıştı.